A9 televizyon ekranlarından herkese iyi günler sevgili izleyicilerimiz. Arkadaşım Serdar Dayanık'la sunduğumuz Hayata Dair programımızın bugün de çok değerli iki konuğu var. Yeşilçam'ın ünlü yönetmenlerinden sevgili Oğuz Gözen ve senarist oyuncu sevgili İncilay Özdemir. Öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederiz katıldığınız için programımıza. Oğuz Bey, biz sizi 100'den fazla, hatta program öncesi konuştuk, 155'ti değil mi?
Evet efendim.
155 tane filmimizle tanıyoruz. Çok da sevilen ve çok takdir gören ünlü bir yönetmenimizsiniz. Ama sinema öncesinde de başlayacak olursak sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Şimdi efendim klasik nasıl başladınız sorusu vardır. Yine klasik, işte çok küçük çağlarda başladım cevabı vardır. Ben hakikaten çok küçük çağlarda başladım. Dedemin Erenköy'de bir köşkü vardı. Bu köşke yakın Kami Nazım ve Necat Eczacıbaşıların iki köşkü bize çok yakındı. Bu köşk, Türk sineması için bu iki köşk değişmez iki platoydu o zamanlar. Yani haftanın dört günü falan çekim yapılırdı bu köşklerde. Bizim köşkte de çok yakın olduğu için ben film ekibini gördüm. O zamanlar da kısa pantolonlu çocukum. Hemen bahçesine süzülürdüm. Bir ağacın dibinde falan kendimi kamufle eder, çekimleri izlerdim. Artık benim o köşkte görünmem o kadar alışılagelmişti ki film ekibi beni köşkün sahiplerinden zannederdi. Köşkün sahipleri de beni film ekibinden zannederlerdi. Kimse kimsin, nesin, burada ne arıyorsun diye sormazdı. Hatta elime bazen sandviç, gazoz filan tutuşturulurdu.
İyice benimsemişler.
Olurdu. Nazikçe reddederdim ondan sonra. O buz gibi eski gazozlarda aklım kalmasına rağmen. Böyle rejisörlerin asistanlarla konuşmalarını dinleye dinleye. Sette her saniye çıkan olaylara rejisörlerin çare bulması gerektiğini göre göre hiçbir zaman hiçbir yönetmenimiz bir eli yağda bir eli balda çekim yapmadı Türkiye'de. Ondan sonra hep o yaşlarda ben olsam nasıl bir çare üretirdim, nasıl yapardım diye düşüne düşüne ondan sonra işin kurallarını öğrenmeye başladım. Bir gün mesela settekiler bağıran, çağıran bir yönetmen gördüm. Jön arabasına gidip kapısını kapatıp oturunca adam mahvoldu. Alttan almaya başladı, şey etti. Bir yönetmenin bu hale düşmesi beni çok üzdü. Gitti arabasına. Bir yalvarıp yakarmadığı kaldı, bir Jön'ün elini öpmediği kaldı yani. O zamandan karar verdim. Dedim bir gün ben yönetmen olursam böyle bir duruma katiyen düşmeyeceğim. Bu senaryoyu yazan insan beyni değil mi? Bu Kur'an-ı Kerim değil ki değişmezliği olsun. Öyle değiştiririm, böyle değiştiririm. O Jön'ü atar yerine başka bir Jön koyarım. Konu finalini değiştiririm. Her şekilde filmi hangi aktör, hangi aktris neresinde bırakırsa bıraksın o filmi bitiririm. Hayatım boyunca bunu uyguladım. Ki bu benim ilkokul ikinci sınıf, üçüncü sınıfta falan verdiğim bir karardı.
Liderlik vasfı taşıyormuş evet, o zaman.
Hayatım boyunca bunu uyguladım.
Zaten bir programda söylediniz hocam. Bir herhalde yönetmen beyefendiye bir yardımınız dokunmuş.
Evet, o da ayrı bir
güzel bir söz var orada. Yönetmen geleceği görmüş herhalde.
Evet, evet,
bu çocuk evet. Rejisör olur demiş sizin için
bağırmıştı.
Kehaneti evet. Çıkmış.
Çok korkmuştum. Efendim bir gün film ekibi gene çalıştıkları köşkten minibüslerine biniyor. Karacaahmet mezarlığına doğru gidiyorlar. Mezarlık sahnesi çekmeye. Hemen bir taksi çeviriyorum, biniyorum. Zannediyorum hayatımda ailemden hariç olarak ilk taksiye binişim. İlk defa taksiye bindim.
Meslek aşkı tabii.
Evet, makinelerini kurdular, bir mezar seçtiler. İşte jandarm gelip mezara kapanacak, ağlayacak. İşte jön gelip onu kaldıracak, omuzlarından tutup filan. İşte ağlarken dudaklarını titret, yok. Şu lafı söylerken gözünden yaş gelsin. Çok zor şeydir bunlar. Şu lafı söylerken diyor rejisör, gözünden yaş damlayacak diyor. İşte klasik laflar, fakat güneş gitti. Şeyden, ha,
en önemli.
Çalıştı, en önemli şey çalıştı. Eyvah, bir panik. Güneş gitti, ne yapacağız şimdi? Yarın gene mi buraya geleceğiz? Doğrusu güneş gitmesinin ve yarın yine oraya gelinmesinin bu kadar önemli bir şey olduğunu sinemaya geçmeden evvel bilmiyordum. Para. Evet, her şey para işliyor sinema. Her dakikası para işleyen. Yani resim yaparsınız, sermayeniz tuvalinizdir, boyanızdır. Şiir yazarsınız, sermayeniz bir sayfa kağıttır, kalemdir. Film öyle değil. Film her dakikası paraya tekabül eden bir olay. Baktım ileride bir mezarlık var, uzatmayalım. Çalıştıkları mezarın aynı, hem de pırıl pırıl güneşli. Bir tek taşındaki yazılar pek tabii ki değişik. Gittim işte rejisör amcamı dedim, rejisör abimi dedim, böyle ceketinden çekerek böyle. Dedim bakın orada bir mezar var, çalıştığınız mezarın tıpatıp eşi. Bir de akıl veriyorum, kamerayı biraz alçaltıp diyorum, arkadaki ağaçları görürseniz, yani mezar taşındaki yazıyı okumazsanız hiçbir şey fark etmez sizin için diyorum.
Her türlü çözümü sunmuşsunuz.
Rejisör durdu. Eyvah dedim, ya ben ne yaptım? Koskoca, sonradan öğrendiğime göre de o rejisör Sevih Evim'miş. Türkiye'nin en zeki, en pratik yönetmeni. Durdu. Eyvah diyorum, şimdi ne diyecek bağırıp. Bu çocuk rejisör olacak diye bağırdı. Oh dedim. Bir de böyle bir anım var.
Evet. Peki İnciler Hanım, siz oyunculuğunuzun yanı sıra kitaplarınız da var bildiğim kadarıyla. Evet. Şair yönünüz çok kuvvetli. Evet. Çok güzel şiirleriniz var.
Hatta teşekkür ederim.
Televizyonda birkaç şiir de okudunuz. Spiker Bey'le çok böyle çok manalı, çok anlamlıydı.
Ben güzel şiir okuyamıyorum ama o yüzden.
Yok, o sizin tevazunuz. Güzel okuyorsunuz, güzel de yazıyorsunuz.
Evet.
Çocuklarla ilgili herhalde çalışmalarınız var. Evet. Neden çocuklarla ilgili?
Yani çocuklar, zaten çocukları çok seviyorum en başta. Ya bir de nitelikli insanlar yetişsin. Yani toplumu yeniden böyle birlikte inşa edelim.
Evet,
bu hayallerle.
Çocukları çok seviyor her şeyden öte.
Evet.
Çocukları çok seviyor.
Ya onların ruhuna yakın hissediyorum. Onları anladığımı düşünüyorum. Doğru yönlendirmek gerekiyor işte,
evet,
çocukları.
Tabii, evet. Çok önemli gerçekten. Oyuncular nasıl başladınız peki? Ne oldu da hani, nereden geldi de böyle?
Ya aslında hani böyle küçüklük hayalim falan yoktu benim. Evet. Kesinlikle
tamam.
Yoktu.
De sizden de.
Bir sinema filmi seyretmiştim. Ya biraz aslında geç başladım ben. Yani 22 yaşında falan başladım oyunculuğa. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldım. O filmden sonra, filmi de söyleyeyim.
Tabii.
Mustafa Altıoktar'ın Ağır Roman. Ya zaten eser, büyük bir eserdi. Zaten Müjdat'a falan hayrandım. Ama maalesef hiçbir zaman o rolleri bana vermediler. Evet, yani Müjdat'ın oynadığı o rolü falan çok isterdim ama. Herhalde biraz insanın yapısına göre sinemada öyle bir
tabii,
şey var.
Tabii.
Karakter veriliyor.
Evet.
Tipine göre. İşte öyle başladı.
Bir gazetede ilan görüyor. Bir gün gazetede.
Oğuz Bey'le tanışmam zaten benim
şansım
oldu.
Çevrilecek tarihi kostümiye bir film için eleman aranıyor diye.
Evet.
Tiyatrodan bir bayan arkadaşının yanına alıyor. İlanın verildiği şirkete geliyor. Ben de o gün montajdan çıkmışım, gece montajda sabahlamışım. O şirkette bir arkadaşımı gelmişim bekliyorum. Bir taraftan da uyukluyorum, böyle duvara dayanmış. Uyukluyorum. Hadi gelsin sen ona.
İşte geldim hani oyuncu olmak için.
Evet.
Oğuz Bey dedi ki, birdenbire beni görünce azarlamaya başladı. Sen böyle ajanslara geliyor musun bakayım dedi. İşte kendini tanıttı. Ben de ismini gazetelerden falan işte biliyorum, sinemadan falan. Korktum ben de, yok vallahi gelmiyorum falan dedim. Dedi ben yakında filme başlayacağım dedi. Ondan sonra arayacağım seni dedi. İşte her gün soruyorum, o zamanlarda cep telefonu falan yok böyle. Tabii, beni Oğuz Bey aradı mı? İşte yarın filme başlıyorsun diye aradı evi. Öyle başladım asistanlıkla.
Onun da çok güzel bir şey var.
Merhaba Hüzün diye bir film. Murat Soydan'la işte Aysel Tanju'yla falan birlikte oynadık. Evet. Ve hiç asistanlık deneyimim de yoktu. Oğuz Bey yani sette öğretti her şeyi. En büyük okul aslında Oğuz Tezen okulu oldu benim için. Evet. Yani.
Estağfurullah.
Sinem adına çok
o,
şey.
O da çok enteresan bir noktası var. İncil'e yanımın telefonunu aldım. Bir ay falan hiç aramadım. Bir ay sonra bir filme başlayacaktım. Orada kendine göre bir rol vardı. Bir gün aradım. Dedim yarın filme başlıyorsun dedim. Şimdi bir hafta sonra, 10 gün sonra falan diye de aramadım ki. Dedim ya böyle vaatler çok vermişlerdir, olmamıştır.
Evet.
Dedim yarın başlıyorsun, şu saatte şuraya geliyorsun filan. İncilay Hanım telefonu kapatıyor ve çocukluğunda yaptığı gibi dolabın içine giriyor, elbise dolabının içine. Heyecandan orada yarım saat oturuyor. Heyecanlı
bir. Bir içsel yolculuğa çıktım herhalde o anda, bilmiyorum. Başka türlü heyecanı hatırlamayacaktım.
Ve ertesi günü telefonu da kapatıyor. Hatta ki ikinci bir telefon gelip iş iptal oldu filan denmesin.
Evet, sağlama oldu.
Evet, olsa ortama girmem lazım.
Öyle tanıştık. Sete geldi çok çekik. Odama gelemiyor. Mutfakta duruyor filan. gittim aldım. Ne yapıyorsun burada dedim ya. İşte gel dedim. Geldi oturdu. Bak dedim bu filme sadece oynamayacaksın. Benim asistanlığımı da yapacaksın. Daha da heyecanlandı. Ondan sonra Merhaba Yüzündü değil mi filmin adı? Murat Soydan, Meltem Berent, Aysel Tanju,
Turgut
Özatay. Öyle bir kadro vardı. Onlar, Cemal Gencer. Öyle bir kadro vardı.
Çok önemli oyuncularla başlamışsınız.
Evet. İlk sahnesi sette baba oğul ders çalışıyorlar Murat Soydan'la ama şey bir sahne. Diyalog yok. İstedikleri lafı müzik altı kalacak filmde. İstedikleri lafı konuşabiliyorlardı. Neyse bir pro yaptık. Çekime başladık. Çekim bitti. Bir alkış koptu. İnci şaşkın. Murat daha da şaşkın. Ondan sonra baktım İnci'yi alkışlıyorlar sette.
Böyle oldum ben de.
Böyle oldu. Çok iyi bir
başlangıç. Yalnız mesela annem falan desteklemez pek beni bu konuda. Hatta bu son filmimizin galası oldu. Annem böyle işte inşallah dedi kimse gelemez. Kalabalık olmaz ama çıkmadı. Bilmiyorum içinden de bunlar geçiyor mu? Beni duyuyorsa şu an. Pek sevmiyor yani. Hani
sevmiyor.
Ailede sevmiyor. Sanatla yani uğraşanlar, yazarlar, profesörler var ama. Pek destek yani görmedim. Annemden
muhakkak
görmedim.
Muhakkak tabii gurur duyuyordur muhakkak. Ya, anneler muhakkak bir yanından da takip ediyor sizi.
Memur olsaydım falan diyor.
Şimdi efendim ben de aileden destek görmedim. Yani ben de artık bilmem kaçıncı filme varmıştım. Ah oğlum amcan gibi mühendis olamadım derdi bana annem. Ya.
Ama o dönem emeklilikleri yoktu
emeklilikleri
sanatçıların. Hani evet. Cahide Sonkular falan
ama anneler için en önemli şey olur benim bildiğim. Evet. Yani
böyle bir emeklilik.
Şu anda var ama telif hakları işlemiyor. Yani o yüzden aileler haklı olabilir. Müzisyenler alıyor ama sinemacılar
telif ücretlerini telif hakları işlese zaten telif zengini olurum herhalde 155 film.
Tabii yani herhalde Türkiye'nin.
Ama maalesef işlemiyor. Yok, tamam, beş
hocam kuşu. Zaten herkesin şimdi mühendis ve doktor olması da mümkün değil. Yani dinin önünde değil mi? Başka mesleği yapması gerekiyor. Neyse ki sizin gibi üstad var. Evet. Öyle bir üstad sizin elinizden tutmuş.
Evet.
Bu çınarın gölgesinde tabii herkese de nasip olmaz. İncil Hanım da bunu zaten takdir etmiş, evet, değerlendirmiş ki çok başarıları. Nereden kaynaklandı anlaşılıyor.
Çalışma sayesinde yani evet. Ben de disiplin olmayı öğrendim herhalde.
Ama Oğuz Bey'in disiplini, işindeki başarısı çok yani gerçekten çok fazla takdir edilen. Özellikle sizin için hani hata konusunda devamlılık, işte sıfır hata yapan Türk yönetmeni olarak sizi...
Nasıl bunları takip ettiniz?
Yani sizi tanıyoruz konuğumuz olduğunuz için. Evet.
Sağ
bu konularda.
Sağ olun. Şimdi efendim işte çok küçük yaşlardan beri set göre göre büyüdüğüm için hep o hataları da gördüğüm için hani dedim bir anlamda yani ben bu hataları yapmayacağım. Filmin en güzel sahnesi olsun, en dayanılmaz sahnesi olsun hatayı gördüm kesip atarım ben o sahneyi. Ondan sonra filmimi beğenirsiniz, beğenmezsiniz, çok kötü diyebilirsiniz ama teknik hata bulamayacaksınız dedim dostlarıma.
Hatta büyük iddiası var. Diyor ki evimin anahtarını veririm. Teknik hata.
Aritmetik hata
bulursanız diyor. O
ondan
kadar.
Ondan sonra hakikaten bir üniversitede ya böyle şey olmaz demişler. Teknik hatasız film olmaz. Benim ne kadar filmim varsa kasetlerini buldurmuşlar. Hatta o üniversitedeki hoca da çok duayen bir isim sinemada. Memduhin isminde söyleyeyim. Evet. Filmlerimi takmışlar. Al ileri sar geri, al ileri sar geri. Al. Bulamamışlar teknik hata. Ve yani kafamızı duvarlara vurduk diyor böyle. Nasıl olabiliyor böyle bir şey diye. Ondan sonra bu tabii dikkati o yöne teksif etmekle oluyor. Evet. Yani belki filmin içeriği bile geride kalıyor. Teknik hata yapmayacağım diye. Ondan sonra mesela görüyorum kadın arabaya biniyor, saçı toplu, arabadan iniyor saçı açık, yazıhaneye giriyor saçı toplu. Ya arabadan inişini kesmek çok mu zor veya arabaya binişini kesmek çok mu zor, ne gerek var?
Veya eski zaman filmlerinde şey kolunda saatle galiba.
Savaş
öyle çok fazla
eski
oluyor.
Dönem.
Şimdi, peki hocam buna bakan yani bir bölüm yok mu? Yani film çekirken özellikle sanat, bunlara dikkat eden.
Sanat yönetmeni de dikkat edecek ama.
Bizim bazı yönetmenlerimizde kestikleri, çektikleri bir kareyi kesmeye acıyorlar. Acıyorlar. Hı-hı. Verdikleri emeği acıyorlar. Şimdi mesela ben bir film görmüştüm. John denize bakıyor, düşünüyor. Kadrın kenarından böyle asistanın senaryoyla eli. Kadının içinde. Ya peki
filmden koptun
bir
yani.
Bir müddet sonra, iki dakika sonra aynı John, aynı elbiseyle bir şarkı altı var. 10 dakika deniz kenarlarında geziniyor, bilmeye 5 dakika neyse. Ya at o senaryo görünen sahneyi, al o şarkı altının bir planını koy oraya, bitti gitti. Çok mu zor? Bunu mu düşünemiyorsunuz? Yani bunu insan beyninin düşünememesine imkan yok da. Nedir alakoyan? Ben hala anlamış değilim.
Hocam yani, siz tabii tevazunuzdan söylemiyorsunuz. Ben söyleyeyim, akıl. Yani olağanüstü bir akıl. Yani aradaki
Allah
fark bu.
Allah'ın nasip ettiği bir yetenek değil
tabii
mi?
Ki, tabii ki, tabii ki. Yani,
her şeyi bir anda
evet, tecrübe ve ilhamat. Yani bu çok önemli. Şimdi siz tabii daha iyi bilirsiniz. Yani sanatçı olmak, sanatla ilgilenmek, doğru sanat yapmak, bir de o sanatı yönetmek ya olağanüstü bir kabiliyet ister. Yani, bu da Cenab-ı Allah'ın bir takdiri, bir lütfu olmuş size
çok,
hocam.
Çok sağ olun, çok teşekkür. Başka da hiç bir şeyim yoktur. Bir elektriği şeyine takamam.
Estağfurullah.
Ondan sonra.
Onu da başkaları yapsın.
Allah. Mühendisler yapsın hocam.
Evet, evet. Yani şimdi çok affedersiniz bir şey söyleyeceğim. Komiktir. Mesela işte bazı yerlerde dahi yönetmen filan diye adım çıkmıştır filan. Ayakkabımı bağlayamam ya. Bu nasıl dahi yönetmen? Ayakkabı bağlayamam. Ayakkabımı bağlamamı bir görseniz komiktir. Oradan düğme atarım. Buradan bunu geçiririm. Oradan öbür tarafını
ama
çekerim.
Ama hocam
falan.
Bu çok bilinen klasik bir şeydir. Şimdi dahiler sıradan insanların yaptığı basit şeyleri. Yani yapmaz. Onunla vakit kaybetmezler.
Vakit mi yok? Yani siz evin ampulü söndü diye evine elektrikçi getirip taktıran adam gördünüz mü ya?
Dikkatiniz öyle başka noktada tabii. Enerjiniz başka
aynen
noktada.
Öyle herhalde. Evet,
yoksa istesiniz alasını zaten yaparsınız.
Sağla.
Proje üretmeyi seviyor sürekli. Tabii ki. Üretiyor tabii ki. Kafası dolu.
Ne söyleyecektim? Allah kısa sürede çok da çabuk çekerim filmlerimi.
Hocam çok özür dilerim. Çok hızlı olduğunuzu biliyorum.
Evet.
Galiba 72 yılında, 1972 yılında 6 tane üst üste film çekmişsiniz. Ve en hızlı film çeken, en çok o yıl galiba en fazla film çeken yönetmen olmuşsunuz.
79'da 9 filmim vardı.
Maşallah.
O bir ara Türk sinemasının 1/3 diye yazılar çıkmıştı.
O yıl içerisinde herhalde 1/3.
O yıl 30 film çekilmiş.
1/3'ünü siz çekmişsiniz.
9 film ben çekmişim. Girdiğim seneden beri ben tabii şu kadar film çekeceğim diye sinemaya girmedim. İkinci film bir haftaya düştü. Üçüncü 6 güne düştü filan. Böyle 6-7 gidiyoruz yani.
Günümüzde nasıl hocam? Yani 6. Yine öyle midir?
Evet 6. Genel.
Yani bu mesela Hollywood filmleri de mi böyle? Yoksa hayır. Yeşilçam'a has bir şey mi bu?
Bu Yeşilçam'a has.
Bir de bu kadar pratik olmak Oğuz Bey'e has bir şey.
Bana yani. Has bir olay o. Bir de hani filmi malumunuz tek plan çekersiniz kısa sürede biter. Değil benim filmimde o yönden de iddialıyımdır. Bir Avrupa filmi kadar parçalı plan vardır. Avrupa filmi kadar planı parçalarım.
Farklı mekanlar vardır.
Şeyler, ondan sonra. Ama yine söylüyorum yani bunu açık yüreklilikle söylüyorum. İlle filmimi beğeneceksiniz demek değildir yani. Kötü filmim vardır. Her filme iyi olsun diye başlanır da futbolcunun performansı gibi hani futbolcu sahaya çıkar iyi oynayacağım diye olmaz dökülür.
İzleyiciye göre de herhalde değişir. Tabii, hangi gözle değerlendirdiği, hangi gözle baktığı da.
Evet ama teknik hata bazı mesela bazı filmlerde görürüm böyle oturuyorsunuzdur. Araya plan girmeden mesela umumiye geçer kağıtlar elinizden yok olmuştur. Ne bileyim bu kol arkaya geçmiştir falan. Böyle bunu nasıl yapıyorlar? İnanın ki hala aklım alın. Ya şu masada oturanların birinin yakın planını alın. Bir dinleme detayı alın.
Tabii.
Koyun araya bitti.
Tabii.
Tecrübeyle de herhalde öğrenecek herhalde. Bir şey.
Bilmiyorum.
Hocam tabii yani 150'den fazla filmin yanında ödülleriniz de var. Evet. Kadarıyla. Evet, onlardan evet. Bahsetmek ister misiniz?
Evet. Tabii bu kadar yıl içinde ödül oluyor. Bir tane şeyden aldım. Ankara'da İletişimciler Vakfı'ndan aldık. Onur ödülü. O 50. yıl onur ödülüydü. Halbuki 50 yılım tam dolmadı ama tiyatro yıllarını da demek ona dahil etmişler. Tiyatro yıllarını dahil. Ben 48 yıllıkım şu an. Ondan sonra şeyden aldık.
Türk sinemasının 100. yılı.
Türk sinemasının 100. yılı dolayısıyla.
Görsav.
Bir de Türker Canoğlu'nun vakfı neydi? Türvak.
Türvak.
Türvak, Görsav, Beşiktaş Belediyesi'nin verdiği bir ortak onur ödülü evet, vardı. Ölü rahmetli yönetmenlerimizden Metin Erksan'a
Halit Refik'i
Metin Erksan'a verdiler. Evet. Doğru. Yaşayan Selda yönetmenlerden de bana verdiler acizane. Var bir ödül daha aldık. Şişli Belediyesi'nden, Ana Dergisi'nden Şişli Belediyesi'nden bir ödül var. Ondan sonra
Ana Sanat Kültür Dergisi.
İşte evimde hala.
Evet.
Tabii canım çok fazla vardır da hatırladıklarımız.
Evet.
İşte evime senelerdir bir dolap yapalım da ödülleri koyalım diyoruz. Fırsat olmuyor. İnşallah yaparız.
Çok büyük bir dolap olması gerekecek.
Yok canım o kadar da değil.
Bence az bile olmuş hocam verilen ödüller.
Sağ ol.
Hocamız Sayın Adnan Oktar kendi programlarında da hayatında da eserlerinde de hep sanatçıların olağanüstü bir destek görmesi gerektiğinden hep bahseder. Sanatçıların çok kıymetli olduğundan bahseder. Çok değer verilmesi gerektiğinden.
Sanat çok sever ama Adnan.
Olağanüstü zaten sanatçı biliyorsunuz. Resim bizzat kendisi zaten resim yapar çalışmaları var. Müziği çok seviyor. Evet. Kendisinin canlı yayın programlarında mutlaka müziğe
her güzel
dalından
istiyor.
Kesinlikle.
Evet. Güzellik hayranı bir insan.
Bravo. Kendisi öyle ifade ediyor. Evet. İnşallah. Evet. Bir de çok önemli bir sözü var hocamızın. Sanatçıların vefat ettikten sonra kıymetleri anlamıyor.
Aynen
yani bu çok yanlış.
Öyle sevici olduk.
Bizim
yani.
İçin çok yani eksik bir durum. Aynen. Sizin gibi kıymetli büyüklerimiz, abilerimiz, işte kardeşlerimiz varken hayatta hem desteklemem de çok sevmeyiz ve gereken ilgiyi, alakayı, desteği de vermek çok mühim herhalde.
Şimdi
hocam.
Efendim kamera arkası, kamera önü diye bir şey maalesef var. Maalesef değil, olması da lazım. İlgi kamera önü nedir? Kamera arkasındakinin kim olduğunu çoğu kimse bilmez bile. İşte böyle sizin program gibi programda icap edecek de bakacaksınız, araştıracaksınız da filan ancak. Onun haricinde halk kesimi kamera arkasını bilmez. Ancak günlük magazin basınına geçmiş bir olayı vardır orayı sorun. Filanca artisti tokatlamıştır. Filanca sanatçıyı denize düşmüştür de kurtarmıştır boğulmaktan filan. Magazinsel olay varsa tanırlar.
Ama yapıtlarıyla gündeme getirebilirler. Gelebilir, konuşulabilir yani yapıtları.
Olmuyor. Yani belki öldükten sonra bir müzemiz falan kurulursa.
Allah uzun ömür versin.
Ama hocam yani ifade buyurduğunuz gibi öldükten sonra. Değil. Yani böyle olmamalı. Yani sizin gibi kıymetli sanatçılar, yönetmenler, yani çeşitli tabii alandaki sanatçılar hayattayken müzeler olsun. Yani neden vefat ettikten sonra müzeler oluyor? Yani yaptığınız bütün eserler bir yerde sergilensin. Evet.
Zaten TÜRVAK Türker İnanoğlu bu sektöre çok değer veriyor ve çok güzel çalışmalar yapıyor değil mi?
Yapıyor, evet.
Bir o var yani.
Ama işte bir o yanlış. Yani mesela bizim bir bakanlığımız var. Kültür Bakanlığımız var.
Hiç ilgilenmezler. Size çok komik bir şey söyleyeyim birkaç cümleyle. Bizim bir sanatçı arkadaşımız, oyuncu İrfan Atasoy. Birkaç tane yönetmenlik yapmıştır. Birkaç da kendi hesabına film çekmiştir. Avrupa'ya gidiyor bir festivale film almaya. İşte söyleşi yapılıyor festivalden evvel. Siz kaç film çektiniz, siz ne yaptınız, bilmem ne ettiniz filan. İrfan Atasoy diyor ki işte 22 filmde oynadım. 7 tane film çektim filan deyince aman diyorlar buna iki koruma polisi verin. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 155 film çektim desek İnanmadı herhalde.
Evet.
Fotoğraf mı çektirdiniz?
Adaları falan olması lazım.
Evet.
Başka ülkede olur.
Başka ülkede adası olur. Evet. Tabii şey olur.
Şimdi fotoğraf dediniz de aklıma aslında o şehir tiyatrolarından önce de bir fotoromanla ilgili bir şey var değil mi?
Evet. İlk fotoğrafımı çektim. Şimdi efendim işte o gene şeye döneyim Kamil Nazım'la Necdet Ezerbaşı'nın köşküne. Set göre göre bütün hevesim rejisörlük. Yani oyunculuğu sevmiyorum. Fakat o yaşımda rejisörlük nasıl yapabilirim? Bugün elime bir İtalyan kese kağıdı. Daha doğrusu İtalyan fotoromanından yapılma bir kese kağıdı geçti. O güne kadar hiç görmemişim fotoğrafımı. Baktım. Ya film gibi bir şey bu böyle ondan sonra. O çocuk aklımla bile şey dedim. Yani bunun sermayesi oynayanlarla fotoğraf.
Evet doğru.
Başka bir şey değil.
Kaç yaşındasınız?
Herhalde 15 falan yaşındayım. Dedim ben bunu yapabilirim ya. Mahalleden 3-5 bu işi seven kişi bulurum. Bir de fotoğrafçıyla anlaşır. Babaannem vardı. Çok akıllı bir kadındı. 3 lisan bilen, uçalan filan. Babaanne dedim ben fotoroman yapmak istiyorum. Ne dersin? Yani bu yaşta bana rejisörlük yaptırmayacaklarına göre. Oğlum dedi kim bulmaz güzeli öper çirkini dedi. Ben de dedi bu yaşta film çekmen imkansız olduğuna göre. Fotoroman çek dedi tamam. Hemen gittik bir fotoğrafçıyla anlaştık, şey ettik filan. Kısa bir senaryo yazdım, Yoksulluğun Sonu adında. Çektim, zannediyorum 14-15 yaşındaydım. İşte ilk gittiğim yayın evi, Türkiye Yayın Evi o devirde. Çocuk Haftası diye bir dergi çıkardı.
Evet.
Siz çok gençsiniz, hatırlar mısınız Çocuk
Haftası? Vallahi ben o kadar genç değilim, hatırlıyorum.
Hatırlıyorsunuz. İlk oraya götürdüm. Oğuz Özdeş vardı rahmetli. Onun genel yayın yönetmeniydi. Dedim bunu çocuk sayfanızda işte o devirde gene de var mecmualarda. Hani okuyuculardan gelen resimler,
evet,
mektuplar, şiirler falan.
Okur köşesi gibi.
Evet herhalde. Okuyucu köşesi. Dedim bunu okuyucu köşesinde yayınlar mısınız? Para istemiyorum ben, pul istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Oğuz Özdeş baktı. Dedi bunu dedi çocuk köşesinde, okuyucu köşesinde filan yayınlamayalım da. Bunun dedi iki ay sonra çocuk haftası yıllığımız çıkıyor. İki ay sonra çocuk haftası yıllığımızda kendi yapımımız olarak yayınlayalım. 62 yıllığı mıydı? 61 yıllığı mıydı? 62 yıllığıydı galiba çocuk haftası. Allah'ım ne heyecan. Ne heyecan.
Tahmin benim, edebiliyorum.
O heyecanla Cağaloğlu'ndan Şişli'ye kadar ıslık çalarak yürümüşüm. Doğru düz ıslık da çalamam ama işte ondan sonra nihayet benim de bir şeyde adım Reysel Oğuz Gözen diye geçecek diye.
Bu 15 yaşında mı oluyor?
15 yaşında oluyor. 15 yaşında.
Ya burada oluyor. Bir olağanüstülük yok mu hocam? Siz çok tevazulusunuz
zaten
yani.
Kabul ettirmek için babam yazdı falan diyorlar.
Bazı hikayelerimi götürdüğümde
yoksa ciddiye
almıyorlar. Ciddiye almıyorlar yani 15 yaşında. Evet. Öyle derdim. Babam yazdı ama hasta getiremiyor derdim. Ondan sonra öylece Türkiye'nin ilk fotoromanıydı o. Ondan sonra bir 5-6 yıl belki daha da fazla tek olarak fotoroman çektim çeşitli gazetelere, çeşitli şeyle. Sonra offset baskı geldi Türkiye. Düşün daha o devirde offset baskı yoktu. Klişeyle basılırdı fotoğraflar. Ondan sonra üstüne yazı getiremezdik resimlerin.
Tabii, tabii.
Sonra ben bir yöntem buldum. Klişenin filmine rapido kalemle yazı yazdırırdım. Klişe dönüştüğü zaman beyaz olurdu o yazı. Bayağı resim üstüne yazı getirmenin yoluydu. Sonra saklambaç gibi filan çok kaliteli, offset baskılı günlük gazeteler çıkınca benim fotoğrafın işi de bitti tabii.
Ama gazetelerde de yazı yazdınız herhalde
yazdım,
değil mi hocam?
Yazı yazdım, köşe
ayrı
yazdım.
Köşe yazdınız. Şey
haber yazdım. Yazdım yani. Ondan sonra çok fotoroman film çekmenin bir minyatürü olarak düşünün. Aynı heyecanı alıyorsunuz. Hatta ben o çağlarda setlerden görmüşüm ya işte bu planı amorslu çekelim. Bu planı bilmem ne edelim. Ondan sonra bunu Fas'tan alalım falan gibi her laflar ederdim.
Teknik terimleri.
Çekerken.
Orada uygulamış.
Evet, evet. Çok küçük yaşta staj gibi yaptığınız için evet, o köşklerde evet, tabii ki hiç yabancılık evet, çekmemişsiniz.
Evet, evet. Böyle bir serüven vardı. Sonra tiyatroya girdim. Bu yönetmenliğe geçebilmenin hiç değilse bir yoldur diye. Evet. Ankara'da sahne çığa girdim. Eugene O'Neill'in İp Atlı piyesinde oynadık. Güneş Çocuk Tiyatrosu'na girdim. Fareli Köy'ün Kavalcısı'nda falan oynadık. Sonra İstanbul Şehir Tiyatrolarına geldim. 1963'te Şehir Tiyatrolarına girdim. Çocuk oyuncu şehir çocuk tiyatrosuna. Sevemedim oyunculuğu inanın sevemedim. Ve de kendimi son derece yeteneksiz hissettim sahnede. Mesela bazı yönetmen arkadaşlar vardır oynayarak rol tarif eder filan. Katiyen oynamam. Ama Avrupalı rejisörlerin çoğu da böyledir. Oynamaz tarif eder. Ondan sonra yönetmenliği çok seviyorum. Çok çok seviyorum. Çok yaratıcı bir olay ama kamera önünü sevmiyorum. Yani bu kadar filmim var diyorlar. Mesela gelip ya bir sahne oynamadı insan filan. Yok oynamadım.
Hocam peki şu anda mesela Türk sinemasının geldiği noktayı siz nasıl görüyorsunuz bir uzman yönetmen olarak?
Şimdi Türk sineması geldiği nokta muhakkak çok iyi yönetmenlerimiz çıktı. Var yani bu işi iyi yapanlar var ama bir o kadardan beş misli de kötü yapan var. Şimdi ben şöyle tarif edeyim. Şu masa diyelim ki durması için üç tane ayağı var. Bir filmin oluşması için de üç ayak lazım. Senaryo, çekim ve seyirci. Seyirci olmazsa masa ayakta durmuyor. Düşüyor. Şimdi bunu lafı şuraya getireceğim. İşte ben filmi çekerim de seyirci olmazsa olmasın. Böyle bir şey yok. Evde üç tane marjinal arkadaşınla film çekmekle, seyretmekle o film olmuyor. Seyirciye ulaşacak. Beğenisini kazanır kazanmaz o ayrı ama seyircisi filme gidecek. Şimdi bakıyorum yeni yönetmen bazı arkadaşlar da seyirci beğenisini ve seyirciye ulaşmayı bile kulak arkası edip ben yaptım oldu zihniyetine gidiyorlar. Çeşitli konular, marjinal konular, şunlar bunlar. Kendinden başka yapanın kimsenin bir şey anlamadığı konular. Yapılandan ondan sonra tabii ki halka ulaşmıyor. Halka ulaşmayınca da masanın bir ayağı eksik oluyor ve masa düşüyor. Halk. Sinemanın en büyük unsuru halk. Ahlaka, edebe aykırı filmler yapıyorlar. Yaşam sizin. İstediğiniz gibi yaşayabilirsiniz.
Evet, dejenerasyona sebep olacak. Dejenerasyona
övgü düzenli filmler. Böyle bir şey olamaz. Sonra görüyorum ki o filmi videocudan alan adam kaç tanesinde rastladım. Getiriyor kafasına atıyor videocunun. Sen bunu diyor evde karınla çocuğunla seyredebiliyor musun diyor. Evet, doğru. Bana niye verdin diyor. Tabii iyi yapanlar var bir daha tekrarlayayım. Ama kötü yapanlar bir o kadarın bilmem kaç katından fazla.
Daha fazla. Daha fazla. Evet. Eskiden hocam Türk filmleri daha doğrusu şimdi de öyle. Ben kendimden biliyorum. Mesela ben Türk filmlerini daha çok tercih ederim. Tabii. Yabancı evet. filmlere. Ya tabii. Onları seyrederim hatta sonunu bilmeme rağmen. Belki seyretmişimdir.
Çünkü daha bizden.
Evet, daha samimi, daha sıcak bir havası var. Daha yalın.
Şimdi efendim, Türk filmlerinde Türk filmi denince insanın burnunun direğini sızlatan bir koku var. Bir hava var. Korkunç bir oyuncu kadrosu yetişmiş. Yani düşünün bir Supi Kanerler, bir Sami Yazın Sesler, bir Hulusi Kentmenler, bir Adile Naşitler. Dünyanın hangi sinemasında var? Bir bakıyorsunuz bir severiz veya sevmeyiz. Bir Cüneyt Arkın tipinde bir oyuncu var mı dünyada? Ondan sonra ikinci roller oynayan kişiler vardı. Gene siz belki hatırlayamazsınız. Önder Somer gibi Cenk Er gibi bunlar harika tiplerdi. Harika. Bir Kuzey Vargın korkunç sinemaya yakışan bir tipti. Bugün ben dizilerde böyle tipler görmüyorum yani. Sayıyorlar birkaç isim sayıyorlar. Onlar da dizi bitiyor. İş bitiyor. Yani suya yazılan, kuma yazılan yazı gibi.
Evet. Diziler de o konulardan aslında yararlanıyorlar. O Türk filmlerinin evrensel değerleri, hani sevgi, fedakarlık.
Evet.
Yani onlardan yararlandıkları zaman daha başarılı
yani
oluyorlar.
Türk sineması yani, muhteşem bir devre yaşamış. Evet. Ben de öyle açarım bir Türk filmi çıkar. Belki o filmi 10 kere seyretmiş olurum ben. Takılırım. Her seferinde duygulanırım. Burnumun direği sızlar. Yani velev ki çok kötü oynanmış olsun çok. Başka bir tadı vardır Türk sinemasının.
Eski İstanbul'u da oradan görmek mümkün oluyor. Ben ondan çok keyif alıyorum. Tabii, yani trolebüsler, o Galata'nın köprü, bomboş hali, vapurlar, köprü tabii. Yok. Boğaz bomboş. Ev yok zaten Boğaz'da.
Tabii.
Her yer yeşillik. Tabii. Şahane dolmuşlar o zaman normal araba olarak kullanılıyor Amerikan arabaları. Ya. Ben ondan çok büyük keyif alıyorum. Şimdi onu görmek hakikaten mümkün değil. Her yer beton yığınına döndü.
Ben ortaokulu Ankara'da okudum da astımım vardı. Ankara'ya giderse düzelir dediler. Ankara'nın havası. Mecburen Ankara'ya taşındık. Ortaokulu orada okudum. Orada Park ve Sus adlı iki sinema vardı Ulus'ta. Bunlar biraz köhne şey sinemalardı ama devamlı Türk filmi oynatırlardı. İşte ben o köprüyü, İstanbul'u falan görebilmek için o sinemalardan çıkmazdım yani. Acayip bir İstanbul hayranlığı vardı. yapmadı.
Zaten hep filmlerinde de deniz manzarası falan
detaylar vardı. Evet, çok İstanbul detayı kullanılır.
Vapur, deniz. Her filmde mutlaka vardı.
Bir ara çok yadırgayan olmuştu ama şimdi öyle kişiler geliyor ki yanıma mesela. Ah Oğuz abi ya, sizin o filmlerinizin detayları, hayranız bilmem ne diye. Diyorum ince, iyi yapmışız demek ya.
Evet.
Şimdi görsel güzellik de arıyor izleyici tabii.
Evet,
evet. İstanbul'da bu açıdan zaten çok zengin olduğu için.
İstanbul, evet. Evet.
Romanlarınız var hocam. Onlardan bahsedelim mi izleyicilerimize? Özellikle o herhalde Bir Yeşilçam Masalı'ydı.
Bir Yeşilçam Masalı. Bir Yeşilçam Masalı roman değil, ana kitabı.
Evet. Roman tadında.
Evet.
Onu getirecektim, nereden çıkarken son anda unuttum. Ondan da. Doğum'la başlıyor. 2005'in, 2006'nın hatta son filmine kadar geliyor galiba. Roman İncileyim var. Aşkın Ötesine Açılan Kapı adlı bir romanı. Hadi söyleyip utandıralım mı seni?
Evet. Biraz dinleyelim.
Altı baskı yaptı.
Bir roman oldu.
Dört şiir kitabı vardır. 25-30 arası çocuk kitabı vardır piyasada. İşte bir de roman yazdı, Aşkın Ötesine Açılan Kapı diye. Çok altı baskı yaptı. Bir de en son işte Denemeler kitabı var. Onunla da Yıldemir'i Deneme kitabı ödülünü aldı. Aşkın Ötesine Açılan Kapı benim hastanede olduğum bir devrede yazdığı bir romandı. Evet.
Tamam. Ben Aşkın Ötesine Açılan Kapı'yı hastanede yazdım. Oğuz Gözen'in, yönetmen Oğuz Gözen'in hayatını ve asistanını, işte duygularını, tutkularını anlatan böyle iç içe geçmiş iki hikaye var orada. Bir roman oldu. Çok her şey çok gerçekçi. Gerçekten yani isimler, karakterler, gerçekten. Evet, yaşayan karakterler. Fakat yazdım, ben artık geri dönüp okumuyorum yani onu, romanımı.
Ama altı baskı yaptığına göre bayağı okuyamam.
Evet. Evet. Evet.
Ona kasvetli geliyor herhalde, çok kasvetli.
Ya çünkü ilk ismi şeydi, Ambulans Sesleri'ydi. Allah'tan yayın evi düzeltmemi istedi. Aşkın Ötesine Açılan Kapı daha uygun oldu herhalde.
Evet. İçeriğine de daha uygun
evet
oldu.
Evet.
Şimdi efendim ben bir felç olayı geçirdim. Sağ olun. Yemekten geldik. Yazın aynı böyle çok sıcak bir akşamıydı. Şeyde evde bir duş yaptım ve şortla yatağın karşısına uzandım. Vantilatörün karşısına, daha doğrusu vantilatör var. Uyuyakalmışım vantilatör karşısında. Bir müddet sonra kalkayım diyorum. Kalkamıyorum. Vücut sağır çekiyor. Düşüyorum. Kalkıyorum, düşüyorum. Kalkıyorum, düşüyorum. Hani derler ya, şoför şeyi, felci vardır.
Evet, evet, orada evet, camdan. Evet.
Camdan ya. Evet. Ben vantilatörden olduğu gibi sağ taraf. İşte hemen hastane bilmem ne. Ayağa kalkamıyordum, yürüyemiyordum. 2,5 ay hastanede yattım. İşte o romanda o hastane günlerinin başımda bir sandalyede sabahladı çoğu geceler. Kimi geceler ayak ucuma işte kıvrıldı, yattı filan.
Aslında bu sevginin kurtarıcı gücünden bahseden bir roman. Yani işte hem başarı öyküsü diyebiliriz.
Evet, sevginin önemini de burada.
Evet.
Bir kez daha.
Yani inançla, sevgiyle her şeyi yapabiliriz.
Evet.
Hastanede geçiyor, gerçek yazılar. Flashbacklerle filmde dışarı açılır gibi. Hastaneden dışarı açılıyor.
Bir ara belgesel niteliği de var galiba.
Ya o aklınıza gelip onlardan alıp getirmedik.
Evet, biraz aceleye geldi, getirmedik.
Olsun, bir daha program yaparız. Evet. Yani onları
inşallah. Evet. Peki senaryo haline getirme ihtimalimiz var mı? Belki o zaman tekrar okursunuz.
Yani
tekrar.
Aslında başka birisi çekerse, başka bir yönetmen. Çünkü Oğuz Bey ben çekmem diyor. Kendi hayatı. Olabilir. Senaryosunda başkaları yazsın. Benden çıktı.
Çıktı.
Evet.
Hocam bu benim senaristlerle şimdi yönetmenler arasındaki ilişki nasıl?
Vallahi senaristle yönetmenin arasındaki ilişki iyi olması lazım. Ama bazen bakıyorsunuz çekişiyorlar. o ben diyor, öbürü şey diyor. Tabii ki son karar yönetmenin ama yani iyi olması
yani
lazım.
Yani o yönetmen kuruyor o dünyayı aslında. Senaryosuz çeken yönetmenlerimiz de var. Değil mi?
Senaryosuz
sen bir çekiyorum. Romandan yola çıkıp...
Onlar nadir olaylar evet. Ya. Senaryosuz bir film çekmiştim. Bir zamanlar...
Bir Maykamer romanı.
Maykamer romanından yola çıkarak evet. Öyle bir avantür hikaye çekmiştim. Sinan Çetin de bazı filmlerini evet, senaryosuz çekmiştir. Senaryosuz çekmiştir. Yılmaz Güney bazı sahnelerini, bazı şeylerini senaryosuz çekmiştir. Oluyor yani beyninde kurduktan sonra ne çekeceğini, ne söyleyeceğini.
Sette doğan şeyler var, sahneler var, doğaçlama çalıştıkları. Oluyor. Onlar daha da samimi oluyor evet, hatta, oluyor. Daha iyi oluyor.
Ben gene bir metin olması taraftarıyım canım. Yani evde bir metin olsun ki.
O işin matematiği
açısından. Evet.
Tabii.
Sizin ama hocam senaryo nasıl yazılır diye bir kitabınız da var.
Evet.
Yani yönetmen olmanızın yanında bir de herhalde senaryo yazarlarına da sanki biraz ders mi veriyorsunuz yoksa yazmak isteyenlere yol mu gösteriyorsunuz?
Yol gösteren. Şimdi senaryo yazmayı çok zor zannediyorlar. Mesela koskoca kişiler şeyli, tahsilli, okumuş filan işte bende ne hikaye, klasik laftır, bende ne hikayeler var. Peki yazın derim, ben senaryo yazmayı bilmiyorum ki. Ya nedir ki senaryo yazmak? Senaryo yazmak, mizansenleri sola yazın, diyalogları sağa yazın, sahneleri ayırın, bitti gitti, sahnelere birer numara verin. Tamam. Hatta kulakları çınlasın büyük senarist Safa Önal'la hususta bir tartışmam olmuştu. Bu senaryo kitabım benim pratik senaryo yazma tekniği, senaryo nasıl yazılır adlı bir kitaptır. Dedi ki pratik senaryo yazmak olmaz dedi. Niye olmasın dedim ya. Pratik pilotluk öğrenmek oluyor da pratik bilmem ne oluyor. Senaryo yazmanın kuralı dedim. 10 dakikada öğrenilir. Hiçbir şey değil ki. Ha ama iyi hikayeci olmak. İyi.
Evet.
Ayrı bir konu.
İçeriği ayrı bir konu.
Ha, ayrı bir konu ama senaryo yazmanın tekniği 10 dakikada öğrenilir. Hiçbir şey değil. Ondan sonra çok kızmıştık ona.
Oradaki millete, belki pratik kelimesi sanatı etkileyecek diye düşünülmüş olabilir.
Kendi mesela bir üniversiteye gidiyor. Senaryo dersi veriyor. Mesela 10 ders geçiyor. Daha yazıma geçemiyorlar. O tabii çok böyle şey.
Safa Bey'in edebi yönü edebi çok kuvvetli.
Anlatır şiirlerle. Evet. Şey. Hatta bir gün onu alırsanız bir programa.
Çok
tabii
hocam.
Hatta onu beraber sizi de
davet
çok,
çok memnun
olurum. Yani olur ondan sonra. Safa Bey çok böyle şey konuşan, şiirlerle süsleyen, hatip biridir tabii. Ben de böyle çok pratik biriyim. Hemen. Şeyden.
Hemen çözüm üreten.
Hemen çözümü. Aynen evet, öyle. Evet. Ondan sonra. İşte mesela hadi söylemeyelim onu. Safa Bey bir şey almış da Kültür Bakanlığı'ndan ne diyorlar?
Ödül mü?
Hayır filmlere verilen.
Destek.
Destek. Destek almış. Çok yüklü bir destek. Daha diyor ki bir bu kadar daha bulursam diyor filmi çekerim. Sponsor bulursam. Ne yapıyorsun hoca dedim ya. Ben hur mu çekiyorsun? Savaş filmi mi çekiyorsun? Ne yapıyorsun? O sade aldığın o desteğe ben 5 tane film çekerim.
Evet o bütçeyle belli ki evet.
Şimdi efendim eski yönetmenler de bir aydan aşağı zaten çekmiyormuşlar onlar devirlerinde. Süratli çalışma nosyonu yok. Böyle ağır, düşünecek, şey edecek falan. Ondan sonra kamerayı nereye koyacağını bile saatlerce düşünüyorlar. Bilmiyorum, o da bir tarz, o da bir şey.
Oğuz Bey bu son filmini monitörün karşısında biraz uyuyarak çekti, uyuklayarak.
Ateşle çektim, 39 günde evet. Buranın ateşle çektim. Monitör karşısında uyuklayarak falan. Yine 6-3 günde bitti.
Her şey
hocam gözü evet. Kapalı film çekerim.
Aynen evet. Biz şaşırdık. Evet. Ama sette de çok güzel bir dayanışma vardı. Zaten çok değerli farklı böyle kadrolar kadro bir aradaydık.
Şeydi,
yönetmen Ertem Göreç.
Şehnaz Dilan oynuyordu. Çok sevdiğim bir oyuncudur Şehnaz.
Sinema tarihçisi, Vadullah Taş.
Yazar Vadullah Taş. İlk defa sinemaya geçirdim onu. Can oynuyordu filmde. Vadullah Taş. İncilay Hanım oynuyordu. Ondan sonra Murat Soydan oynuyordu.
Ertem Göreç'te misafir oyuncu olarak yer aldı.
Eski hepimizin abisi. 85-86 yaşında şu anda. Ertem Göreç'i de onur konuğu olarak oynattık. Simge Şişcam'ın
Ali Güney vardı karakter oyuncusu.
Tiyatro oyuncuları vardı. Buket Çokarlar falan. Böyle bir kadroydu. Galamız Cuma günüydü. Çok iyi geçti. 3 salon açtılar Majestik'te. Ki bu devirde 3 salon açılması falan çok yaz günü şey. Çok zor bir mevzuydu.
Şu anda ama, vizyonda.
Evet şu an vizyonda. Görmenizi isteriz.
Evet.
Galaya gelemediniz.
İnşallah.
Ondan sonra tabii yaz ve çok sıcak günler olduğu için millet İstanbul dışında büyük bir iş yapmıyor. Ama gelen giden sirkülasyon 10 günü dolduruyor. Yani 10 gün oynayacak. 10 gün oynayacak. Böyle. Sinema çok sevilecek bir sanat dalı. Çok sevilecek bir sanat dalı. İçinde estetik sanatı, plastik sanatı, müzik sanatı, Bizans, Grek mizansen sanatı hepsi sinemaya dahil unsurlar. Yani her türlü zorluğunu, meşakkatini çekmeme rağmen diyorum ya yeniden dünyaya gelsem gene sinemacı olurdum. Başka hiçbir şey olamazdım.
İşte gerçek sanatçı. Evet. Size denir.
Sağ olun.
Sizin canım. Gibi evet, çok kıymetli büyüklerimize denir. Çok hocam sağ. Peki mesela ilk filmi çeken herhalde böyle genç delikanlı, heyecanlı bir Oğuz vardı. Evet, evet. Son filmi çeken de herhalde yine tabii üstad artık Yeşilçam Çınarı bir Oğuz Hoca. Evet. Var. Bu ikisi arasında nasıl bir fark var hocam? Siz ne gördünüz kendinizde?
Vallahi heyecan aynı.
Gençlik aynı.
Yani gençlik aynı diye çünkü bunu dökülerek çektim ama.
Böyle hep dinamik.
Ama
her an.
Evet.
Heyecan aynı. Bir de ilk filmimde çok böyle planlara giderdim. Fotoğraf karesi olarak çarpıcı planlara giderdim. Şimdi daha normal, daha rahat anlatan, daha hikayeyi ön plana çıkaran planlara gidiyorum. Hiç unutmam, ilk filmimi çekerken mesela sahilde bir sahne çekiyorum, ileride bir sandal gördüm. Böyle böyle kenarı kırılmış sandalın, sahile bakıyorum. Kamerayı hemen oraya alın dedim ondan sonra.
Detaylar.
Oradan bir resim alayım diye. Bagi Tamer vardı tanırsınız değil mi? Rahmetli oldu şimdi evet. Oyuncu Bagi Tamer. Hemen yanıma yaklaştı. Zaten o benim akıl hocamdı. Yanıma yaklaştı. Kulağıma dedi ki oradan bir resim gözetliyor dedi. Bir anda uyandım.
Bir anlamı olmalı.
Evet kamerayı oraya alacaksanız bir anlamı olmalı. İlk filmde bu tip heyecanlar daha fazla oluyor. İşte ağaca çıkalım çekelim bunu falan. Sonra düşünüyorsunuz niye ağaca çıkalım?
Ne gerek?
Yani bu farklar var. Bu farklar var.
Çok güzel. Galiba Hisar'da bir film çekerken komik bir olay yaşamışsınız hocam. Kameramanla ilgili galiba. Böyle bir
tiyatro oyunu muydu yoksa?
Hayır bunu nasıl biliyorsunuz ya?
Hocam sizi takip ediyoruz.
Siz oğlum da bunu bir yerde yazmadın hiç.
Anlatmadın da
herhalde. Çok ilgimi çekti bayağı da neşeli bir şey.
Şimdi Rumeli İsa'nın tepesindeyiz. Kameraman gene Mükrimin Şumlu.
Evet.
Benim herhalde.
Çıkmışız bir.
Efendim?
Ağaca çıkmıyoruz dediniz de demek ki çıkmışız. İsa'nın çıkmışız evet, o zaman. Evet.
Bir sahne çekeceğim. Hisar'ın alt bölümünde tızda olan. Yukarıdan göremiyoruz. Biraz daha yükseğe çıkmamız lazım. Bir merdiven bulduk oradan. Böyle açılıp kapanır bir merdiven. Çıktık. Merdiveni, Mükrim'in çıktı önce.
kamerayla böyle aşağı bakıyor. Pek de bakmam yani vizörden ama işte o devirde bakacağım diye tutturacağım oldu. Şimdi Mükrim'in tek eliyle kamerayı böyle tutacak. Merdivenden düşmemeye çalışacak. Bir de beni kollayacak. Bir de ben tek gözümü kapatıp bakamam. Mükrim'in gözümü kapat diyorum. Vizörden bakan gözümü değil de.
Mükrim'in bey hangisini yapsın?
Öbür gözümü Mükrim'in eliyle kapayacak böyle. Ben de vizörden bakacağım da planı göreceğim. Şimdi biz o pozisyondayken, ama nasıl böyle sallanıyorlar. Düştük. Mükrim'in aklı nereden geldiyse hış hış hançer diye bir türkü de.
Olamaz.
Başladı okumaya hış hış hançer. Kimde can kalır gülmekten, merdivenden nasıl attım kendimi aşağı. Düşüyorduk aşağı düşüyorduk yani. Ama yani herhalde 1000 sene yaşasam hış hış hançer türküsü aklıma gelmez. Ondan sonra böyle bir olayımız oldu. Bak bunu hiç anlatmadım hiçbir yerde.
Sürpriz.
Tahmininizden daha evet. Dikkatli takip ediliyorsunuz.
Evet. Evet.
Yoktu. Evet.
Peki evet. Şimdi sözünüzü kesiyorum pardon. Bu dediniz ya yani hani sinema birçok sanatında bir araya gelmesi. Tabii. Müzik evet. Sanatı dediniz. Ben hep bu artık şimdi bu izleyici olarak soruyorum öyle düşünün. Bir filmde mesela müzik altı oluyor diyorsunuz. O müzikler film çekilirken belli mi yoksa sonrasında değil. Buraya da bu müziği uygun görürüm. Değil.
Evet.
Öyle
aynen,
mi yapıyorsunuz?
Aynen öyle.
Nasıl?
Eskiden telif hakları yoktu.
Evet.
Canınız elinizi rafa uzatırdınız. Hı-hı. Hangi plağı isterse alıp koyabilirdiniz. Evet. Ama oraya Ajda Pekkan denk gelir ama Erol Evgin denk gelir filan. Şimdi öyle bir şey yok tabii. Şimdi öyle bir şans yok. Müziği yaptırıyorsunuz, oraya uygun düşecek, şu düşer diyorsunuz, alıyorsunuz, koyuyorsunuz. Artık raftan istediğiniz plağı alıp koyma devri
yok.
Evet. Böyle müzikte, sinemada müzik çok önemli. Çok çok önemli. Yeni rejistörken her plana, her sahneye bir müzik koyardınız. Yani müziksiz sahne yoktu filmde. Evet. Sonra müzik komama şeyine tutuluyorsunuz. Bazı sahne ya komayınca daha iyi oluyor diye. Sonra dengeyi buluyorsunuz. Evet. Yani insan herhalde bir 20. filmden sonra filan üslubunu buluyor. Gene Memduh'un bir lafı vardır. Şu an hasta. Kendisine acil şifalar dileriz. Hastanede yani yoğun bakımda. Memduh'un diyor ki oğlu Uğur Ün var arkadaşımız. Ben demiş Oğuz Gözen filmini arkam dönükken bile televizyona tanıyorum demiş. Baba nereden tanıyorsun? İşte müziklemesinden, diyalog giriş çıkışlarından, müziklerin inip kalkmasından falan. Oğuz'un üslubunu tanıyorum demiş. Sonra benim için çok övgü dolu bir söz oldu benim için. Demiş ki ya Türk sineması daha kendine üslup edinememişken bu çocuk bu üslubu nasıl edinmiş demiş. Çok onur duydum.
Evet.
Çok memnun gibi bir
başka bir üstattan
bir,
değil mi?
Bir üstattan böyle bir laf gelmesi. Evet. Bu çocuk diyor, benim çocuk görüyor. Bu çocuk diyor, bu üslubu nasıl yakalamıştı?
Maşallah. Hocam size en güzel iltifatlara layık.
Sağ ol. Evet. Sağ ol.
Çok emektarsınız. Çok sağ önemli ol. Hizmetleriniz var.
Sağ olun efendim.
Türk sineması sizinle bir noktaya
Geveciğim,
geldi.
Sağ olun.
Bu bir gerçek.
Sağ olun.
Aldığınız ödüller bize göre çok az. Yani en az 10 misli olmalıydı. Onları da alırsınız inşallah bundan sonraki çalışmalarınızda. Programın evet. Sonuna geldik
eklemek
herhalde.
Eklemek istediğiniz herhangi bir şey yoksa.
Çok güzeldi her şey.
Her şey.
Eve geldik sanki. Evimize geldik.
Çok teşekkür ederiz.
Çok memnun olduk. Tam bir aile sohbet havasında geçti programımız.
Katkınızla. Evet.
Lütfettiniz hocam. Ayağınıza sağlık. Şeref verdiniz. Bizleri şereflendirdiniz.
Bize ait. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz.
Çok
sağ olun.
Çok teşekkür ederiz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.